You're with SBS Radio.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. İktidar partisine yakın SETA tarafından hazırlanan rapordan başlayalım. Tepkiler sert oldu, medya andıcı olarak görüldü. Hatta sizin de isminiz geçiyor.
Şimdi aslında her yerden eleştiri var. İktidara yakın medya kuruluşlarının bazı köşe yazarlarından da şimdi buna ne gerek vardı, İnsanların isimlerini niye afiş ettiniz diye. Belki bizi dinleyenlere 3 satır ne olduğunu söyleyelim. SETA oturmuş Türkiye'de Türkçe yayın yapan yabancı kuruluşlarda çalışan gazetecilerin tek tek isimlerini ve sosyal medya paylaşımlarını koyarak o medya kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerini mercek altına almış. 3 kriter koymuş. 15 Temmuz'da bunlar ne yaptılar? Mega projelerde ne yaptılar? Ekonomik sıkıntılarla ilgili olarak verdiği haberler nasıl diye. Burada tek yanlı bir, tek sesli bir yayın politikası izlendiğini iddia ediyorlar. Bunun içinde Sputnik de var. Benim içinde çalıştığım yayın kuruluşu. Ve gazetecilerin de nereden geldiğini gösteren, böyle bir suç örgütünü andıran her kurum için bir şema da hazırlamışlar. İşte Yavuz Oğan nereden geldi, eksik de yazmışlar onu ama Star'da bilmem haber müdürlüğü yaptı, temsilcilik, CNN'de temsilcilik, Radikal'de, Posta'da çalıştı. Ondan sonra şunu yaptı, bunu yaptı, şimdi Sputnik'te çalışıyor diye. Bunu Oğan'ı Güven'e de yapmışlar. Bunu işte başka Türkiye'de çalışan gazetecilere de yapmışlar ama algı böyle bir suç örgütü gibi. Yani onu tek tek sıralamak yerine bir şemayla ortaya koymuşlar. İfadeler biraz istihbarat raporuna benzeyen ifadeler. İşte dolaşıma sokmaktadır, şunu şöyle uygulamaktadır falan gibi. Genelde bu raporu hazırlayan akademisyenler de dile, üsluba karşı çıkıyorlar. Akademisyenlerin söyledikleri, düşünce kuruluşları bu tip raporlar hazırlarlar elbette. Ama isim kullanmazlar. Ya da araştırma yaparlar, o araştırmada isimleri çıkartarak kullanırlar. İnsanları hedef göstermezler diye. SETA bu konuda açıklama yaptı. Biz arkasındayız, yanlış varsa düzeltiriz dedi ki gerçekten çok da yanlış var. Benim şahsen benle ilgili de yanlış var. Ancak mesela ben kendi programıma SETA'da bu raporu hazırlayan akademisyeni davet ettim. Buyurun gelin konuşalım. Sizin amacınız neydi? Niye tek tek insanları burada şey yaptınız, isimlerini afişe ettiniz? Bu bir fişleme değil midir diye sormak istedim kendisine. Pazartesi günü çağırdım. İşim var dedi. Salı dedim gel o zaman. İşte programım var dedi. Çarşamba dedim, şu var dedi. Perşembe'de anlaştık. Prensipte anlaşma üzerine bir maille Perşembe'yi de iptal etti. Yani bu işe itirazı olan herhangi bir kuruluşla ya da herhangi bir gazeteciyle karşı karşıya da gelmediler. O nedenle buna pek bir savunma deme şansı da göremiyorum. Ben dediğim gibi iktidar medyası içinden de buna eleştiri var. Eleştirilerin bir bölümü de Türkiye'de yabancı medya kuruluşlarının Türkçe yayın yapan bölümlerinin niye bu kadar etkin olduğu. Demek ki Türkiye'de var olan merkezdeki medyalar, Türk menşeli medya kuruluşları verdikleri haberlerle insanları tatmin etmiyorlar. Ya da insanlar, vatandaşlar doğru haber aldıklarına inanmıyorlar. Yoksa niye dışarıda merkezi bulunan Türkçe yayın yapan kuruluşlara itibar edip onların haberlerine daha fazla değer verip onların haberlerini takip etsinler? Acaba Türkiye'de medya üzerine genel bir araştırma yapması daha doğru olmaz mıydı biçiminde SETA için? Ama tartışma bir noktaya geldi. Basın meslek kuruluşlarının suç duyuruları oldu. Bunun bir fişleme olduğu üzerine. Bir de Türkiye'de Cumhuriyet gibi, Sözcü gibi gazetelerin yargı süreci de hatırlarda hala. Burada hazırlanan bir takım bilirkişi raporları vardı. O bilirkişi raporlarının bir benzeri üslupla hazırlanmış bir rapor. Acaba bundan sonra bir yargı süreci mi işletilir? Oradaki gazetecilerin başı belaya mı girer? Bu da zaten özgürlük konusunda sıkıntılı olan Türk medyasını yine başka bir sıkıntının içine mi sürükler diye. Dünyada özgürlükler sırasında 159. sırada, 183 arasında Türkiye'de medya. Acaba daha ileri mi gider diye bir tartışma var ama daha geride de pek daha geride de pek bir yer kalmamış durumda. Yani biz yaklaşık bir 4-5 yıldır Türkiye'de medya özgürlüğü üzerine tartışıyoruz. Soru soran, sorgulayan gazetecilerin tek tek işsiz kaldığına şahit olduk. Onların bir bölümü şimdi yabancı medyaların Türkiye ofislerinde çalışıyorlar. Son dönemde de bu ofisler üzerine bir mercek tutulmuş durumda. Üstelik bu araştırmayı yapan kuruluşun başında, vakfın başındaki isim Turkuaz Medya'nın, yani Sabah ATV gibi kuruluşların yönetim kurulu başkan yardımcısı. Raporu hazırlayan akademisyen Takvim Gazetesi'nde yazıyor, yine aynı kuruluşta. SETA'nın genel koordinatörü Sabah Gazetesi'nde yazıyor gibi, aslında bu raporun objektifliğini tartışmaya açacak başka unsurlarda olduğunu söyleyelim.
Yavuz Bey, piyasalara dönecek olursak, geçen cumartesi günü Cumhurbaşkanı sürpriz bir şekilde Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Yani önce sormak istediğim şey şu, yani bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma yetkisi var mıydı Cumhurbaşkanı'nın?
Tartışmalı bir konu. Hükümete göre var, iktidara göre var. Ama Türkiye'de bu iş, bu idare hukukunda duayen olarak bakılan bir takım hukukçuların demeçlerine baktığınızda ise yok. Çünkü özel bir yasası var. Hangi şartlarda görevden alınacağı belli o yasada. Ve işte diyor, ticaretle uğraşırsa, hissedar olursa, bankalarda şu olursa, yüz kızartıcı bir şey yaparsa diyor. Onun dışında görevden alınamaz diyor Merkez Bankası için. Çünkü özel yasası var. Ama bir kanun hükmünde kararnameyle, bu Cumhurbaşkanı'nın yetkileri belirlenirken çıkartılan bir kanun hükmünde kararnameyle, bu bağımsız kuruluşlarda üyeler ya da başkanlar hedeflere ulaşılamazsa Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınır diye bir hüküm var. Burada da yasa mı üstledir yoksa kanun hükmünde kararname mi gibi bir tartışma başlıyor. Ama bu zaten anayasaya da koyulmuş durumda. Yasa elbette kanun hükmünde kararnameden yukarıda. Ama bu tartışmalar geride kaldı. Alabilir mi, alamaz mı diye. Türkiye tarihinde ilk defa, bütün Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Merkez Bankası Başkanı iktidar tarafından görevden alındı. 1980'de darbe döneminde Merkez Bankası Başkanı'nı, o günün darbecileri görevden almak isterlerken kendisinin istifasıyla, o zaman bile olmamış bir olaydan bahsediyoruz. Murat Çetinkaya kendisi istifa etmedi bu kadar rahatsızlığa rağmen. Şimdi herkes de bunu da merak ediyor. Bu kadar güçlü bir hükümet var, bir cumhurbaşkanlığı sistemi var. Kendi getirdikleri bürokrat istifa talebine nasıl direndi acaba diye. Hedefleri tutturamadı diye Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Böyle bir yetkisi olduğunu söylüyor hükümet. Diğer taraftan o hedeflerin oluşturulmasını Merkez Bankası tek başına yapmıyor. Hükümetle birlikte yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu hedefler oluşturulurken beraber oturup çalıştığı kurum. Orada herhangi bir bedel ödeyen yok. Önümüzdeki süreçte de bu tip hedefler nedeniyle Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilebilme olasılığı Türkiye'de bağımsızlık konusunun artık çok fazla tartışılmayacağını da gösteriyor. Bunun tabii piyasalara etkisi var. Yakın zamanda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vurgusu sürekli yapılıyordu. Hem de Berat Albayrak tarafından. Hatta Londra'da çıkan bir kriz sonrasında Türkiye'de hem dolar yükselince hem faizler yükselince oradaki yatırımcılarla buluşarak bunun garantisini de vermişti. Önümüzdeki dönemde bunun yaratacağı bir takım dezavantajlar olabileceği konusunda ekonomistlerin çok ciddi uyarıları var. Şimdi döviz çok fazla etkilenmedi bu tasarruftan. Türkiye'nin dış borç ödemeleri konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması ya da Türkiye'de faizlerin yüksek olması buna gerekçe olarak gösteriliyor. Ama yakın tarihte ya da orta vadeli bir süreçte Türkiye'nin alınan bu karardan kötü etkileneceği ve Türkiye'deki kurumlara olan güvenin dış sermaye veya dış yatırımcı nezdinde ciddi biçimde hasar gördüğü uyarıları yapılıyor. Göreceğiz ilerleyişi. Ama iktidar ben halktan yetkiyi aldım, istediğim adamı atarım, istediğim adamı da alırım biçiminde bir yaklaşım içerisinde. Ekonomide buna böyle yaklaşıldığında ortaya çıkabilen sıkıntıları Türkiye geçmişte yaşadı. Ama önümüzdeki dönemde konjonktür değişir, yönetim değişir, bakış değişir. Bunları göreceğiz nasıl yaşanacağını. Cumhurbaşkanı biz uyuşamadık dedi, aynı kulvarlarda değiliz dedi. Bundan sonra göreceksiniz nasıl bir faiz politikası uygulanacak. Bundan sonra göreceksiniz o faizler nasıl aşağı inecek dedi. Tabii şu anda beklenti faizlerin aşağı inmesi yönünde. 22 Temmuz'da bir toplantı yapacak Merkez Bankası yeni başkanıyla. Eski başkanı faizleri indirmedi diye görevden alındığına göre artık 22 Temmuz'da faizler aşağı inecek. Ama ne kadar inecek? Piyasanın beklentisi 100 baz puandı. Yani 1 puan gibi bir indirim beklentisi vardı. Şimdi o artık beklenti daha da aşağı inmiş durumda. 2, 2,5, 3 puan politika faizlerinin aşağı düşürülmesi bekleniyor. O karar alınırsa Bunun piyasaya etkisini de hep birlikte göreceğiz tabii.
Yavuz Bey, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışması var ama hem iktidar hem muhalefet en azından biraz değişmesi fikri konusunda hemfikir ama farklı değişiklikler öngörüyorlar galiba.
Evet, iktidarın derdi başka, muhalefetin derdi başka. Görüntü o. İktidar bir kere Cumhurbaşkanlığı sisteminin özüne zarar verecek herhangi bir değişikliği talep etmiyor. Yani buna yanaşmıyor. Bunun tartışılmasına bile tahammül yok. Muhalefet Cumhurbaşkanlığı sisteminin kendisinin sorunlu olduğunu, kuvvetler ayrılığı ile ilgili problem yaşandığını, bunu düzeltecek bir takım adımlar atılması gerektiğini, anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, gerekirse referanduma gidilmesini istiyor. İlk başta da Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığının sağlanması gerektiği hususunda önerileri var. İktidar buna evet yanıtını vermedi. Hatta AK Parti'den daha sıkı bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi bu meseleye karşı durdu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sert sözlerle bu talepleri eleştirdi. Peki iktidar kanadında ne var? Orada da birinci yılında uygulamaya konulduğundan beri bir yıl geçti. Birinci yılında sistemde aksaklıklar neler onlara bakalım diyorlar. Aslında burada aksaklıklar bir küçük lütuşlar yapılması gerektiğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı bu konuda çalışma yapan birimin başında ve onlara nezaret ediyor. Önümüzdeki günlerde bir rapor çıkacak. Sonra o rapor MHP ile birlikte tartışılacak. İşte milletvekillerinin bakanlara ulaşamaması, halkın taleplerinin hükümete ulaşmasında yaşanan bir takım sıkıntılar, bürokrat atamalarının tamamının Cumhurbaşkanı onayıyla yapılması, bunun atanan bürokratların üstlerine karşı sorumluluğunda sıkıntı yaratması, bakanların milletvekillerinden seçilmemesinin yarattığı siyasi sıkıntılar, doğru seçilmediğinden iddialar o ki yaşanan sıkıntılar, parti grubunda bir takım sıkıntılar. Yani bir değişime doğru gidiyor Türkiye ama o değişimin büyüklüğü, çerçevesi henüz net değil. Hem AK Parti içinde hem muhalefette bu sistemle ilgili sıkıntılar var. Dediğim gibi muhalefetin genelde sıkıntısı sistemdeki kuvvetler ayrılığı ki demokrasinin olmazsa olmazı, ilkesinin zedelenmiş olması, bu sistemin bunu sağlayamadığı ve buna çözüm aranması gerektiği. AK Parti'de ise seçmenle parti yönetim arasında bir kopukluk var, bunu çözelim biçiminde bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.
S-400 olayına gelirsek, geldi gelmedi sürecinde şu anda hükümet nasıl bakıyor bu olaya?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenti son Trump görüşmesiyle ortaya çıkan atmosferde zaten net, orada deniyor ki Amerika bize haksızlık yaptı, patriotları vermedi. Trump da bunu anladı, onun için Türkiye bir yaptırım uygulanmayacak. F-35'lerle ilgili tartışmayı biraz uzakta tutuyor Türkiye. S-400'leri alacağım diyor. Artık zaten anlaşmayı yaptık, parayı verdik, o mesele bitti biçiminde. Çok ciddi bir biçimde S-400'ler geldikten sonra paketleri açılmayacak, kullanılmayacak, ihtiyaç olursa kullanılacak diye bir süreç vardı. O yalanlandı. Türkiye parasını verdiyse mutlaka kullanacak diye. Peki ne zaman gelecek? Temmuz ayında böyle bir beklenti vardı. Cumhurbaşkanı bir tarih baskısı altına koymayın dedi. Hazırlanıyor orada işte dedi. S-400'ler gelecek Türkiye'ye. Ne diye konuşlanacak? Onunla da dedi bir çalışmalar devam ediyor dedi. Yani şu anda eli kulağında S-400'ler gelecek ama nereye konuşlanacağına ilişkin resmi bir açıklama yok. Anlayabildiğimiz kadarıyla iktidar, hükümet daha doğrusu Rusya ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde bu tarihi çok fazla öne çıkartmayacak. S-400'ler uçaklarla yüklenip parçaları Türkiye'ye peyderpey gelecekler. Bir yere konuşlanacak. Konuşlandıktan sonra resmi açıklamada biz muhtemelen S-400'ler geldi diye duyacağız. Sonra şuraya konuşlandı diye duyacağız. Ondan sonraki süreci de göreceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin suçu yok, burada Obama suçlu dese de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda farklı bir ton kullanılıyor. Türkiye'ye yönelik S-400'leri alması halinde uygulanacak yaptırımlara dikkat çekiliyor. Türkiye ile Amerika ilişkilerinin bozulabileceğine ilişkin bir takım tehditler dile getiriliyor deyim yerindeyse. Trump mı orada sözünün arkasında duracak, yoksa Amerika'daki o bürokrasi mi, onun verdiği karar ya da onun yaklaşımı mı öne çıkacak ki orada mecliste Türkiye'nin bu alımı yapması halinde cezalandırılması gerektiğini düşünüyor. Onu göreceğiz. Ama Trump'ın sicilinin bu konuda pek parlak olmadığını da söyleyelim. İşte yakın zamanda Suriye'den askerleri çekeceğiz dedi. İçeride bürokrasi buna direnince hala Amerika'nın askerleri Suriye'de kalmaya ve orada çalışmaya devam ediyorlar. Başka konularda da verdiği sözlerden çok hızlı bir biçimde döndüğü ya da o sözleri unuttuğuna da şahit olduk Trump'ın. Böyle bir enteresan süreç ama herhalde yaşamadan neticesini alamayacağız, öyle görünüyor.
Teşekkürler Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için. Haftaya görüşmek üzere.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.